Ayrım 15.
Açlığın doyurulmasından nitelikçe değişik olan bir şey isteğin, iştihanın, doyurulmasından duyulan hazdır. İstek hoşa giden bir tat yaşantısını ummadır. Açlıktan farklı olarak gerilime neden olmaz. Bu anlamda beğeni müzikal ya da sanatsal beğeni gibi kültürel gelişme ve incelemenin ürünü olup sözcüğün hem kültürel hem de ruh bilimsel anlamında yalnızca bir bolluk ortamında gelişebilir. Açlık bir eksiklik olayıdır. İsteğin doyumu bir zorunluluk olmayıp özgürlük üreticiliğin bir anlatımıdır. Ona eşlik eden haz neşe diye de adlandırılabilir. Dipnot, bu noktada yalnızca eksiklikte duyulan hazla bollukta duyulan haz arasındaki ayrımı açıklamayı istediğim için açlık ve istek iştiha ayrımının daha ince ayrıntılarına girmeme gerek yok. İstekte, iştihada her zaman büyük ölçüde bir açlığın bulunduğunu söylemek yeterlidir. Yemek yeme işlevinin fizyolojik temeli bizi öylesine etkiler ki hiç açlık duymadığımız zaman istekte minimum düzeye indirgenmiş olur. Ama burada önemli olan nokta güdümlenmenin görece ağırlığıdır. Açlık ve istek arasındakine benzeyen bir ayrım cinsellik ilgi içinde de yapılabilir. Freud'un cinsellik kavramı tümüyle fizyolojik koşullara dayanan bir gerilimden doğan ve açlık gibi doyumla giderilen bir dürtüdür. Ama o isteğe karşılık olup ancak bolluk alanında var olabilen ve yalnızca insansal bir olay cinsel istek ve hazzı görmezlikten gelir. Cinsel yönden aç olan birey ister fizyolojik ister ruhsal yoldan olsun gerilimden kurtulmakla doyuma ulaşır ve bu doyum duyduğu hazzı oluşturur. Dipnot: tüm hayvanlar cinsel ilişkiden sonra üzgündürler diyen klasik özdeyiş, insanlar söz konusu olduğu sürece cinsel doyum eksikliği düzeyini uygun bir şekilde betimleyen bir özdeyiştir. Ama neşe diye adlandırdığımız cinsel haz, bolluk ve özgürlükten kaynaklandığı gibi duyusal ve duygusal üreticiliğin de anlatımıdır. Neşe ve mutluluğun sevgiye eşlik eden mutluluğa özdeş olduğuna yaygın bir şekilde inanılır. Gerçekte sevgi, insanların çoğu tarafından biricik mutluluk kaynağı olarak kabul edilir. Ama tüm öteki insansal etkinliklerde olduğu gibi, sevgide de üretici sevgiyle üretici olmayan sevgi biçimleri arasında bir ayrım yapmamız gerekir. Üretici olmayan ya da us dışı sevgi, daha önce göstermiş olduğum gibi her türden mazoşist ya da sadist ortak yaşam olabilir. Bu ortak yaşam içinde kişiler arasındaki ilişki karşılıklı saygı ve bütünlüğe dayanmaz. Böyle bir ilişkiye girmiş olan iki kişi kendi kendilerine ayakta durma gücünden yoksun oldukları için yaşamlarını birbirlerine dayanarak sürdürürler. Bu sevgi tüm öteki us dışı çabalar gibi bir eksikliğe, üreticilik ve içsel güvenlik yokluğuna dayanır. İki insan arasındaki en yakın ilişki biçimi olan ve içinde her ikisinin de bütünlüğünün korunduğu üretici sevgi bir bolluk olayıdır. Böyle bir sevgiye gücü yetmek de insansal yetkinliğin belgesidir. Neşe ve mutluluk üretici sevginin yardımcılarıdır. Eksiklikle bolluk arasındaki ayrım tüm etkinlik alanlarında haz yaşantısının niteliğini belirler. Her birey çeşitli doyumları, us dışı hazları ve neşeyi yaşar. İnsanları birbirinden ayıran bu hazlardan her birinin yaşamlarındaki görece ağırlığıdır. Doyum ve us dışı haz duygusal bir çabayı gerektirmez. Bunun için yalnızca gerilimi giderecek koşulları yaratmak yeter. Neşe içsel bir çaba olan üretici etkinliği önceden varsayan bir başarıdır. Mutluluk tanrıların bir armağanı olmayıp insanın içsel üreticiliğinin neden olduğu bir başarıdır. Mutluluk ve neşe derin bilimsel ya da ruh bilimsel bir eksiklikten doğan bir gereksinmenin doyumu değildir. Onlar gerilimden kurtulma olmayıp düşüncede, duyguda ve eylemde tüm üretici etkinliklere eşlik eden şeylerdir. Neşe ve mutluluk nitelikçe farklı değildir. Yalnızca neşenin tek bir eylemi göstermesi oysa mutluluğun sürekli ve bütünleşmiş bir neşe yaşantısı olduğunu söylenmesi yönünden farklıdır. Biz çoğul olarak neşelerden söz edebiliriz ama mutluluktan yalnızca tekil olarak söz ederiz. Mutluluk insanın insansal varoluşu sorununun yanıtını bulmuş olmasının göstergesidir. Bu yanıt insanın gizli güçlerinin üretici bir şekilde gerçekleştirilmesi ve böylece kendi özünün bütünlüğünün korunması, aynı zamanda kendisini dünya ile birlik ve beraberlik içinde duymasıdır. Gücünü üretici bir şekilde harcamakla insan güçlerini arttırır yani tüketilmeden yanar. İnsancı etikte sahip olduğu anlamda mutluluk, yaşama ve erdem sanatındaki yetkinliğin ölçüdüdür. Mutluluk çok kez keder ya da acının mantıksal bir karşıtı olarak düşünülür. Fiziksel ya da ansal acı, insansal varoluşun birer parçasıdır. Onları yaşamaktan kaçınılmaz. İnsanın kendisini her ne pahasına olursa olsun acıdan koruması ancak tam bir kayıtsızlıkla sağlanabilir. Ama böyle bir kayıtsızlık, mutluluğun yaşama gücünü de dışta bırakır. Bu nedenle mutluluğun karşıtı, keder ya da acı olmayıp içsel kısırlığın üretici olmayışın sonucu olan bunalımdır. Buraya değin, etik kuramla en çok ilgisi olan doyum, us dışı haz, neşe ve mutluluk gibi haz yaşantısı tiplerini ele aldık. Geriye daha az karmaşık olan iki haz tipini kısaca incelemek kalıyor. Bunlardan biri, insanın yapmak üzere üstüne aldığı herhangi türden bir görevi başarmasına eşlik eden hazdır. Bu tür bir hazı, memnuniyet diye adlandırmayı öneriyorum. İnsanın başarmayı istediği bir şeyi yapıp bitirmesi, bu etkinlik zorunlu olarak üretici bir etkinlik olmasa da memnuniyet vericidir. Ama dış dünya ile başarılı bir şekilde başa çıkmak, insanın güç ve yeteneğinin bir kanıtıdır. Memnuniyet daha çok özgür bir etkinliğe dayanan bir şey değildir. İnsan iyi bir tenis oyunundan da işindeki başarısından duyduğu kadar çok memnuniyet duyabilir. Burada önemli olan nokta, başarmak için üstlenmiş olduğu görevde bir güçlük olması ve onun doyum verici bir sonuç sağlamış bulunmasıdır. Tartışılmak üzere geriye kalan öteki haz tipi, çabaya değil, çabanın karşıtı olan dinlenmeye dayanır. Bu haz, kendileri için çaba harcamamış olan hoş etkinliklere eşlik eder. Dinlenmenin önem taşıyan derin bilimsel işlevi, her zaman etkin olamayacak olan organizmanın ritmini düzenlemektir. Haz sözcüğünün bir nitelendirme yapılmaksızın, dinlenmeden doğan iyi duygu türünü göstermeye en uygun sözcük olduğu görülmektedir. Biz işe yaşamın ereğinin haz olduğunu ve bu nedenle hazın kendinde iyi olduğunu öne süren hazcı etiğin sorunsal öz yapısının tartışılmasıyla başlamıştık. Çeşitli haz türlerini çözümlememiz sonucunda şimdi artık hazın ahlakla olan ilgisine ilişkin kendi görüşümüzü dile getirebilecek bir durumdayız. Fizyolojik koşullara dayanan gerilimden kurtulma anlamındaki doyum ne iyi ne de kötüdür. Etik bir değerlendirme söz konusu olduğu sürece doyum, tıpkı memnuniyet ve haz gibi etik bakımdan tarafsızdır. Ustaşı haz ve mutluluk, neşe, etik önem taşıyan yaşantılardır. Ustaşı haz, açgözlülüğün insansal varoluş sorununun çözümlemedeki başarısızlığın belirtisidir. Mutluluk, neşe bunun tersine, yaşama sanatında kısmi ya da tam bir başarının kanıtıdır. Mutluluk, insanın en büyük başarısıdır çünkü insanın kendisine ve dünyaya karşı üretici bir yönlenmeye kişiliğin bütünüyle verdiği yanıttır. Hazcı düşünce, hazın doğasını yeterli bir şekilde çözümleme konusunda başarısızlığa uğramıştır. O bu yüzden yaşamda en kolay olan şeyin herhangi türden bir haz elde etmenin aynı zamanda yaşamdaki en değerli şey gibi görünmesine neden olmuştur. Ama değerli olan hiçbir şey kolay değildir. Hazcı yanılma bu yüzden özgürlük ve mutluluğa karşı kanıtlar öne sürmeyi kolaylaştırdığı gibi iyiliğin kanıtının hazdan el çekme olduğu görüşünü de pekiştirmiştir. İnsancı, hümanist etik kendi ana erdemleri olarak pekala mutluluk ve neşeyi gerekli koşullar diye görebilir. Ama bunu yaparken insanın en kolay değil en güç görevini yerine getirmesi, yani kendi üreticiliğini tam anlamında geliştirmesini ister. C. Araçlar ve erekler sorunu. Araçlardan edinilene karşıt olarak ereklerden edinilen haz sorunu, çağdaş toplum için özel bir önem taşımaktadır. Çünkü çağdaş toplum içinde çok kez erekler unutulmakta ve araçlara karşı saplantılı bir ilgi duyulmaktadır. Erekler ve araçlar sorunu Spencer tarafından çok açık bir şekilde dile getirilmiştir. O bir erekle bağlantılı olan bir hazın, bu ereğin araçlarını da zorunlu olarak haz verici kıldığını öne sürmüştür. Spencer, insanlığın toplumsal duruma tam olarak uyması halinde, eylemlerin ancak gelecekteki özel ya da genel mutluluğu gerektirdiklerini, ayrıca doğrudan haz verdikleri zaman tümüyle doğru olduklarını, yalnız en yakın değil en uzak acının da yanlış olan eylemlerle birlikte ortaya çıktığını varsayar. Dipnot, Principles of Ethics, cilt 1, sayfa 49. Spencer'ın varsayımı ilk bakışta usul uygun görünmektedir. Örneğin, eğlenceli bir gezintiye çıkmayı planlayan birine yapacağı hazırlıklar haz verebilir. Ama bunun her zaman doğru olmadığı apaçıktır. İstenilen ereğe hazırlık türünden öyle eylemler vardır ki hiçbiri haz verici değildir. Eğer bir hastanın acı verici bir tedaviye katlanması gerekiyorsa, göz önünde bulundurulan erek, yani sağlığı, tedaviyi haz verici kılmaz. Aynı şekilde çocuk doğurma sırasındaki acılar da hiç haz verici değildir. İstenilen bir ereğe ulaşmak için yalnız usumuz biz bunları yapmak zorunda olduğumuzu buyurduğundan çok sayıda hoş olmayan ya da haz vermeyen şey yaparız. En hafif deyimiyle hoş olmayışın sonuçtan umulan haz aracılığıyla oldukça azalacağı söylenebilir. Hatta erek hazın beklentisi araçlarla ilgili olan rahatsızlığa tümüyle daha ağır basabilir. Ama erekler ve araçlar sorununun önemi burada sona ermez. Bu sorunun yalnızca bilinç dışı güdümlenmeler incelenerek anlaşılabilecek olan yanları daha önemlidir. Spencer'ın araçlar, erekler bağlantısına ilişkin olarak vermiş olduğu bir örnek bizim için çok yararlı olabilir. O bir iş adamının defterleri zaman zaman denetlendiğinde sonucun kuruşu kuruşuna doğru çıkmasından duyduğu hazzı betimler. Eğer gerçekten para kazanmaktan böylesine uzak ve yaşamın hazlarından daha da uzak ince hesapların nedenini sorarsanız yanıt, hesapları doğru tutmanın para sahibi olma ereğinin bir koşulunu yerine getirdiği ve kendi başına ereğe yakın bir erek yerine getirilmesi gereken bir ödev haline geldiği bir gelir elde etme, kendisinin, karısının ve çocuklarının gereksinmelerini giderme ödevini yerine getirme olduğudur. Dipnot AGK sayfa 161. Spencer'ın görüşüne göre, örneğin defter tutma gibi araçlardan edinilen haz, elekteki hazdan, yaşam ya da ödevden hoşlanmaktan doğar. Spencer iki sorunu görmekte başarısızlığa uğramıştır. Bu sorunlardan daha bir açık seçik olanı, bilinçli olarak algılanmış olan ereğin, bilinç dışı olarak algılanmış olandan değişik bir şey olabileceğidir. İnsan amacının ya da dürtüsünün yaşamdan hoşlanma ya da ailesine karşı olan ödevini yerine getirme olduğunu düşünebilir. Oysa gerçek amacı bilinç dışı da olsa para ya da parayı istiflemekten doğan haz aracılığıyla elde ettiği güçtür. İkinci ve daha önemli sorun araçlarla bağlantılı hazın zorunlu olarak erekle bağlantılı olan hazdan çıkarıldığı varsayımından doğar. Erekteki haz yani paranın gelecekteki yararı bu ereğin araçlarını da defter tutmayı Spencer'ın öne sürdüğü şekilde hoşa gider kılabileceği gibi defter tutmaktan edinilen haz tümüyle değişik bir kaynaktan da doğabilir. O zaman bu hazın erekle olan bağlantısı ancak kurgusal bir bağlantı olabilir. Bu noktayı ilişkin bir örnek defter tutma etkinliklerinden ve hesaplarının kuruşu kuruşuna doğru olmasından büyük ölçüde haz duyan saplantılı bir iş adamı olabilir. Eğer onun duyduğu hazı inceleyecek olursak kaygı ve kuşku ile dolu bir kimse olduğunu anlayacağız. O defter tutmaktan hoşlanmaktadır çünkü kararlar vermek ya da tehlikeye atılmak zorunda kalmaksızın etkindir. Eğer defterleri doğru ve denk çıkarsa bundan hoşlanır. Çünkü sayıların doğruluğu kendisine ve yaşama ilişkin duygularına simgesel bir yanıttır. Onun için defter tutmak tıpkı bir başka insanın tek başına iskambil oynaması ya da yine bir başkasının ev pencerelerini sayması gibi bir işleve sahiptir. Araçlar erekten bağımsızlaşmışlar, ereğin rolünü kabullenmişlerdir. Bu durumda ileri sürülmüş olan erek yalnızca imgelemde vardır. Kendisini bağımsız kılmış ve hoşa gider hale gelmiş bir aracı ilişkin Spencer'ın verdiği örneğe yakın en seçkin örnek, reformu izleyen yüzyıllarda özellikle Kalvinizmin etkisi altında gelişen şekliyle çalışma kavramının kazanmış olduğu anlamdır. Bu kavramın kazanmış olduğu anlam erekteki hazdan değil hazdan tümüyle ayrılmış etmenlerden kaynaklanmaktadır. Tartışmakta olduğumuz sorun çağdaş toplumun en önemli yönlerinden birine değinmektedir. Çağdaş yaşamın en göze çarpan ruhsal özelliklerinden biri ereklerin kendileri gölgemsi ve gerçek olmayan bir varoluş kazanırken ereklere araç olan etkinliklerin durmadan artan bir şekilde onların yerini zorla almaları olgusudur. İnsanlar para kazanmak için çalışmakta, parayı onunla hoşa giden şeyler yapmak için kazanmaktadırlar. Çalışma araç, hoşlanma ise erektir. Ama gerçek durum nedir? İnsanlar daha çok para kazanmak için çalışmakta, bu parayı da yine daha çok para kazanmak için kullanmaktadırlar. Herkes acele etmekte ve daha çok zamana sahip olabilmek için araçlar bulmaktadır. Bundan sonra kazanmış oldukları zamanı yeniden daha çok zaman elde etmek için koşuşturmakla geçirmektedirler. Bu iş artık elde ettikleri zamanı kullanmayacak kadar yorgun düştükleri ana kadar sürüp gitmektedir. Bizler bir araçlar ağı içine düşmüş ve erekleri gözden yitirmiş bulunmaktayız. Müziğin ve yazının en güzel örneklerini evlerimize getirebilecek radyolarımız var. Ama bunun yerine dinlediklerimiz büyük ölçüde özetleyici magazin düzeyinde değersiz şeyler ya da zeka ve beğeniyi aşağılayan reklamlar. İnsanın şimdiye değin sahip olduğu en görkemli araçlara ve gereçlere sahibiz. Ama bir an için durup da onların neye yaradıklarını sormuyoruz. Dipnot, A. Dösten Expery, Little Prince, Küçük Prens adlı kitabında söz konusu olan bu durumu çok yetkin bir şekilde betimlemiştir. Erekler üstünde fazla durmak, araçlar ve erekler arasındaki uyumlu dengenin çeşitli şekillerde bozulmasına yol açmaktadır. Bunlardan biri araçların rolü yeterince göz önüne alınmaksızın tüm önemin ereklere yöneltilmesidir. Bu bozulmanın ürünü ise ereklerin soyut, gerçek dışı ve en sonunda yalnızca boş düşler haline gelmeleridir. Bu tehlike Dewey tarafından uzun uzun tartışılmıştır. Ereklerin ayrı tutulmaları ise bunun karşıtı olan etkiyi yaratabilecektir. Erek ideolojik bakımdan akılda tutulduğu halde tüm önemi bu ereğe araç oldukları öne sürülen etkinliklere yöneltmek için yalnızca bir örtü görevini görmektedir. Bu düzeneğin sav sözü erekler araçları haklı çıkarır deyişidir. Bu ilkenin savunucuları yıkıcı araçlar kullanımının kendine özgü bir takım sonuçları birlikte getirdiğini göremezler. Bu sonuçlar henüz ideolojik olarak akılda tutuluyor olsa bile gerçekte ereğin biçimini değiştirirler. Spencer'ın haz verici etkinliklerin toplumsal işlevine ilişkin anlayışının araçlar erekler sorunu ile önemli bir toplum bilimsel ilişkisi vardır. Onun görüşüne göre haz yaşantısının insansal mutluluğa yol açan bu nedenle de çekici olan etkinlikleri ortaya çıkarma türünden derin bilimsel bir işlevi vardır. Spencer bu görüşüyle bağlantı içinde diyor ki, İnsan doğasının toplumsal yaşamın gerekimleri yüzünden sonunda tüm gerekli etkinlikleri haz verici, bu gerekimlerle uyuşmazlık içinde olan etkinlikler ise hoşa gitmeyen etkinlikler kılacaktır. Dipnot, Principles of Ethics, Cilt 1, sayfa 138. Spencer sonra şöyle devam ediyor. Yaşamın sürdürülmesiyle tutarlı olduğu sürece hiçbir etkinlik yoktur ki bir haz kaynağı haline gelmesin. Eğer bu devam ederse hazın sonunda toplumsal koşullarca istenen her davranış ve eyleme eşlik edeceği doğaldır. Dipnot AGK sayfa 186. Spencer burada toplumun en önemli düzeneklerinden birine değinmektedir. Ona göre her toplum üyelerinin öz yapısını, toplumsal işlevlerini yerine getirmek üzere ne yapmak zorundaysalar onları yapmayı isteyecek şekilde biçimlendirme eğilimini gösterir. Ama Spencer üyelerini gerçek insansal çıkarlarına zararlı olan bir toplumda insana zarar verici ama o özel toplumun işlevleri için yararlı etkinliklerin aynı zamanda doyum kaynakları olabileceklerini görmekte başarısızlığa uğruyor. Köleler bile yazgılarından hoşnut olmayı, acımasız kişiler ise işkencelerinden haz duymayı öğrenmişlerdir. Her toplumun birliği hemen hemen her etkinliğin haz verici kılınabilmesi olgusuna dayanır. Bu olgu Spencer'ın betimlediği olayın toplumsal gelişmeyi hızlandıracak bir kaynak olduğu kadar bir engelleme kaynağı da olabileceğini öne sürer. Önemli olan her özel etkinliğin anlam ve işlevi ile bu etkinlikten doğan duyumun insan doğası ve yaşamı için uygun koşullar aracılığıyla anlaşılmasıdır. Yukarıda gösterilmiş olduğu gibi us dışı itilimlerden doğan doyum insanın mutluluğuna yol açan etkinliklerden çıkan hazdan tür bakımdan ayrı olup böyle bir doyum değerin ölçütü değildir. Spencer toplumsal yönden yararlı her etkinliğin bir haz kaynağı haline gelebileceğini öne sürerken haklıdır. Ama bu türden etkinliklerle bağlantılı olan hazın bu etkinliklerin ahlaksal değerin kanıtladığı konusunda yanılmaktadır. Spencer'ın bulmaya çaba göstermiş olduğu nesnel geçerliliği olan normlara ancak insan doğası çözümlenerek insanın gerçek çıkarları ile belli bir toplumun ona zorla kabul ettirdiği çıkarlar arasındaki çelişkiler ortaya konularak erişilebilir. Spencer'ın kendi toplumuna ve bu toplumun geleceğine ilişkin iyimserliği, us dışı yayın istekler ve bunların doyumu olayı ile uğraşan ruh bilimsel konulara ilişkin yetersizliği, onun günümüzde çok popüler olan etik göreciliğin, relativizmin işini istemeyerek kolaylaştırmasına neden olmuştur. 4. Bir öz yapı, karakter özelliği olarak inanç. İnanç ruhun doğruladıklarını kabul etmekten, inançsızlık ise bu doğrulamaları yatsımaktan oluşur. Emerson. İnanç günümüz dünyasının düşünsel havasına uyan kavramlardan biri değildir. O genellikle tanrı ve dinsel öğretilerle bağlantı içinde ve ussal bilimsel düşünceye karşıt bir şey olarak düşünülür. Ussal ve bilimsel düşüncenin olgular alanına ilişkin olduğu varsayılır. İnsanların çoğuna göre bu bölümleme kabul edilebilir bir bölümleme değildir. Eğer inanç ussal düşünce ile uzlaştırılamazsa, onun daha önceki kültür evrelerinin bu zamana ait olmayan bir kalıntısı olarak yok edilmesi ve yerine kavranabilen, değerlendirilebilen olgularla uğraşan bilimin geçirilmesi gerekecektir. İnanç konusundaki çağdaş tutuma, kilisenin yetkisine ve her türden düşünceyi denetleme savına karşı çok uzun süren bir savaşımdan sonra erişilmiştir. Bu yüzden inançla ilgili kuşkuculuk kesin olarak usun gelişmesiyle bağlantılıdır. Ama çağdaş kuşkuculuğun bu yapıcı yönünün safsaklanmış olan bir de ters yönü vardır. Modern insanın öz yapısını ve çağdaş toplumsal görünümü kavramak, bugünkü yaygın inanç yoksunluğunun artık kuşaklar önce sahip olduğu ilerici yönünün bulunmadığının algılanmasına yol açmaktadır. O zamanlar inanca karşı verilen savaşım, tinsel zincirlerden kurtulma savaşımıydı. Bu us dışı inanca karşı bir savaşım olup insan usuna ve insanın özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ilkelerince yönetilen bir toplumsal düzen kurma yeteneğine duyulan inancın dile getirilmesiydi. Günümüzde ise inançtan yoksun olmak çok derin bir karışıklık ve umutsuzluğun anlatımıdır. Bir zamanlar kuşkuculuk ve usçuluk düşüncenin gelişmesi için ilerici güçler olmuşlardı. Şimdi onlar göreciliğin ve kesinsizliğin usallaştırmaları haline gelmişlerdir. Giderek daha çok olgular toplamanın kaçınılmaz bir şekilde doğruluğu, hakikati bilme ile sonuçlanacağı kanısı bir boş inan olmuştur. Belli çevrelerde doğruluğun kendisine metafiziksel bir kavram, bilime ise bilgi toplama göreviyle sınırlandırılmış bir kavram olarak bakılmıştır. Öne sürülmüş olan ussal kesinlik alanının arkasında insanları kendilerine işlenen bu felsefeyi kabul eder ya da o felsefeyle uzlaşır kılan çok derin bir kesinsizlik vardır. İnsan inançsız yaşayabilir mi? Süt bebeği annesinin göğsüne güvenle sarılmamalı mıdır? Bizler hepimiz öteki insanlara, sevdiklerimize ve kendimize inanmamalı mıyız? Yaşam kurallarımızın geçerliliğine inanç duymaksızın yaşayabilir miyiz? Gerçekte inançsız insan, kısır, umutsuz ve varlığının asıl özünü işlemiş korkuyla dolu biri haline gelir. Öyleyse inanca karşı verilen savaşın boş ve usun başarıları etkisiz miydi? Dine geri dönmemiz mi yoksa kendimize inançsız yaşayacak şekilde bir yön vermemiz mi gerekiyor? İnanç zorunlu olarak Tanrı'ya ya da dinsel öğretilere inanma konusu mudur? O din ile yazgısını paylaşmak zorunda olacak kadar yakından mı bağlantılıdır? İnanç zorunlu olarak ussal düşünceye karşıt ya da ondan ayrılmış bir şey midir? Ben bu soruların inancın insanın tüm deneyimlerini kapsayan bir öz yapı özelliği, kişiye yanılsamalar olmaksızın gerçeklikle yüz yüze gelme ama yine de inancıyla yaşama gücü veren bir temel tutum olduğu göz önüne alınarak yanıtlanabileceklerini gösterme girişiminde bulunacağım. İnancın öncelikle bir şeye duyulan inanç olduğunu değil de özgün objesi ikinci dereceden önem taşıyan içsel bir tutum olduğunu düşünmek güçtür. Tevrat'ta kullanıldığı şekliyle inanç, emunah teriminin kararlılık anlamına geldiğini, bu yüzden bir şeye duyulan inanmanın içeriğinden çok insansal yaşantının belli bir niteliğini gösterdiğini anımsamak yararlı olabilir. Bu sorunu anlayabilmek için ilkin kuşku sorununu tartışmak bizim için yararlı olabilir. Kuşku genellikle şu ya da bu varsayım, düşün ya da kişiyle ilgili bir kuşku ya da duraksama olarak anlaşılır. Ama kuşku aynı zamanda insanın kişiliğini kapsayan bir tutum olarak da betimlenebilir. Öyle ki insanın kuşku duyduğu özel obje yalnız ikinci dereceden bir önem taşır. İnsanın kuşku olayını kavrayabilmesi için ustal ve ust dışı kuşku arasında bir ayrım yapması gerekmektedir. Ben biraz sonra bu aynı ayrı seçiyi inanç olayı ile ilgili olarak da yapacağım. Ust dışı kuşku, yersiz ya da apaçık yanlış bir varsayıma gösterilen düşünsel bir tepki olmayıp daha çok kişinin yaşamını hem duygusal hem de düşünsel yönden renklendiren bir kuşkudur. Böyle biri için yaşamın hiçbir alanında kesinlik niteliğini taşıyan bir yaşantı yoktur. Her şey kuşkuludur, hiçbir şey kesin değildir. Ust dışı kuşkunun en aşırı biçimi, kuşku duyma konusundaki nevrotik baskıdır. Bu kuşkunun kemirdiği kişi üstünde düşündüğü her şeyden kuşku duymaya ya da yaptığı her şey tarafından aklı karıştırılmaya zorla sürüklenir. Kuşku çok kez yaşamdaki en önemli sorulara ve kararlara ilişkindir. Sık sık da örneğin hangi elbiseyi giymek ya da bir eğlenceye gidip gitmemek türünden önemsiz kararlara eşlik eder. Objeleri ister önemsiz ister önemli olsun, ust dışı kuşku acı veren ve çok yorucu bir kuşkudur. Baskı yapıcı kuşkuların düzeneğine ilişkin psikanalitik araştırma, bunların bilinç dışı duygusal çatışmaların ustallaştırılmış anlatımları olduğunu gösterir. Bu tür kuşkular, kişiliğin bütünleşmemiş olmasının ve yeğin bir güçsüzlükle çaresizlik duygusunun sonucudur. İçsel bir güçsüzlük duygusunun neden olduğu istencin felce uğraması, ancak kuşkunun kökleri kavranarak ortadan kaldırılabilir. Böyle bir kavrayış erişilemediği zaman bunun yerine, yeterli olmasa bile hiç olmazsa acı verici apaçık kuşkuları ortadan kaldıran çözümler bulunur. Bu kavrayışın yerine geçen çözümlerden biri, bireyin içinde geçici bir rahatlık duyduğu zorunlu etkinliktir. Bir başkası ise, bireyin içinde kendini ve kuşkularını sanki su altındaymışçasına sakladığı bir inancın kabul edilmesidir. Ama çağdaş kuşkunun tipik biçimi, yukarıda betimlenen etkin biçim olmayıp daha çok içinde her şeyin olası, hiçbir şeyin kesin olmadığı bir kayıtsızlık tutumudur.